Başarılar nasıl ölçülüyor? Başarı ne demek olarak algılanıyor? Bunu biraz açar mısın? İşletmelere falan gittiğimizde neler konuşuyoruz mesela?
Merhaba, ben Mustafa Bayındır.
Merhaba, ben Erdem Eren.
Böcük İlacı isimli YouTube ve Podcast serimizin 3. programına hepiniz hoş geldiniz diyorum.
Hoş geldiniz. Başarıdan konuşmuştuk. İş hayatında başarı da bugün konuşacağımız konu.
Evet, aslında başarıda konuşulacak çok şey var da. Hani
Evet.
bugün dedik ki madem geçen seferki serimizde başarıyı konuştuk, bugün de iş hayatında başarıyı konuşalım diye
Şimdi iş hayatında
karar
başarı
verdik.
dediğimiz zaman aslında bu ta bizim ilk eğitim anımızdan başlıyor. Hani ilkokuldan, ortaokuldan, liseden ve özellikle üniversite, yüksek öğrenim hayatımızda yaptığımız hamleler süreci istediğimiz noktaya gelmesini ya da gelmemesini sağlıyor. Bu noktada Mustafa, iş yaşamı, bu kariyer noktasından bakarsak, kariyer yolculuğunda ne deriz, bu başarılar nasıl ölçülüyor? Başarı ne demek olarak algılanıyor? Bunu biraz açar mısın? İşletmelere falan gittiğimizde neler konuşuyoruz mesela?
Şimdi işin açığını söylemek gerekirse normal başarıyla iş hayatında beklentilerimiz biraz daha farklılaşıyor. Neden dersen zaman zaman bu bir kişi için kariyer basamaklarında yükselmek olabiliyor. Veya kendi içinde biriminde yaptığı yenicilikçi yaklaşımlar olabiliyor. Veya görev tanımları gereği bulunduğu pozisyonla ilgili beklentileri karşılamak diye tanımlanabiliyor. Özellikle de burada daha çok başarıyı ya da başarı kriterlerini ölçmeye çalıştığımız konu insan kaynakları tarafında işletmeler için daha çok performans takibi noktasına geliyor. Ve performans kimi işletmelerde ölçülmesine rağmen objektif, kimi işletmelerde özellikle KOBİ ya da işte KOBİ'den OBİ'ye doğru giden, orta büyük işletmeye doğru giden işletmelerde, yani kurumsal altyapısı henüz tamamlanmamış işletmelerde takibi yapılmayan ya da daha subjektif yapılan bir noktada kalıyor.
Aynen, o noktada ya yöneticiye bırakılıyor ya işte bir üst yöneticiye bırakılıyor falan gibi. Hani aslında orada ara kademeler bazen eğer net bir ölçek yoksa, net bir kriter yoksa ara kademelerin subjektif bakış açısı, özellikle sözel şu işi yapar abi, bunu yapamaz abi falanlarla
Niye?
aslında potansiyeli olanla olmayanı, belki de ayıramayacak kişi bu ayırda
Ya
varmaya
o kadar
çalışıyor.
güzel söyledin ki eğer bunu pozisyon ve görev tanımı ve yetkinlik bazlı yapmazsak, yani belirli sınırlı kriterler içerisinde değerlendirmezsek, o zaman kişinin subjektif beklentisine kalmış oluyor. Bu kişi kim oluyor? Genelde yönetici oluyor.
Aynen. Yani Ahmet Bey bunu beğenirse yükseliyor, beğenmezse yükselmiyor. Ya da bu kişi performansını tutturuyor ya da tutturmuyor. Ama bu noktada şöyle bir şey de var. Biz özellikle ölçme değerlendirmede baktığımız zaman en önemli noktalardan bir tanesi, ölçeğimiz düzgün mü? Ölçen kişi düzgün mü? Hani bu iki kişi çok önemli. Yani ölçen kişinin çok objektif olması
Yani
lazım.
değerlendiriciden
Aynen
bahsediyorsun, değil
aynen.
mi?
Değerlendirici çok çok önemli. Bu noktada herhangi bir kişi ya da herhangi bir yönetici aslında her zaman anlamlı olmuyor. Özellikle İK ile ilgili yaptığımız çalışmalarda falan hani bunları biraz aç isterim. Ciddi anlamda fark görüyoruz. Hani objektif ölçenle subjektif çalışmalar arasında fark görüyoruz. Mesela örneklerin vardır
Şimdi abi
senin.
var. Bak burada çok güzel örnekler var. Şimdi burada enteresan tarafı bizim bir kere İnsan olmamızın dışında bir de Türk olmamızın getirdiği bir takım durumlar var, tamam mı? Şimdi normalde profesyonel hayat diyoruz, değil mi? Tanımı bu. Şimdi profesyonellik ne demek? Olaylara duygusallık çok fazla karışmadan daha objektif kriterlerle süreci değerlendirmek ya da süreci yönetmek demek. Doğru mu
Aynen
abi?
öyle.
Ama bizde öyle olmuyor abi. Şimdi özellikle hele hele böyle bir aile işletmesinde çalışıyorsan ya da aile gibi bir işletmede çalışıyorsan.
Evet.
Şimdi ne yapıyorsun abi? Yöneticinle birlikte iş yaptığın kişilerle normal iş hayatında paylaştığından daha çok şeyler paylaşıyorsun, değil mi? Sosyal hayatta bir arkadaşlık kuruyorsun.
Kesinlikle oluyor.
Akşam yemeklerine çıkıyorsun. Efendime söyleyeyim, ailecek görüşmeye başlıyorsun.
Tatillere çıkılıyor üstad.
Tatillere çıkıyorsun.
Yani bir
Şimdi
sürü
bak,
örnek var.
burada profil çok önemli hale geliyor. Bazı insanlar sıcakkanlı, daha yakın ilişki kurmayı seven modeller var. Ya da sen kimi seçiyorsun abi? Sana daha çok hitap eden, hem aile yaşantına hem sosyal hayatına hem iş hayatındaki senin modeline yakın adamlarla çalışmayı ya da bu tarz insanlarla ilişkiyi yürütmeyi, geliştirmeyi daha çok seviyorsun.
Burada ufak bir şey söyleyeceğim. O zaman monotipe doğru gidiyor.
Gidiyor.
Süreç.
Aynı.
Ve monotipe giden süreç aslında senin işletmeni genişleten, geliştiren ve hedefine doğru yaklaştıran olmaktan çıkıyor.
Çıkıyor abi.
Çünkü tek düşünce ortaya
aynen
çıkıyor.
Aynen öyle. Ben ne arıyorum? Küçük Mustafacıklar arıyorum şimdi. İşletmede beraber çalıştığım insanlar. İstiyorum ki küçük Mustafacıklar olsun ya da küçük Erdemcikler olsun. Yani küçük derken yanlış anlama, aşağılamak için söylemiyorum. Yani benzer monotipler arıyor aslında.
Monotip arıyorsun ve monotipin çok kötü bir tarafı var. Yeni fikir üremiyor monotipte.
Çok doğru.
Yaratıcılık çok azalıyor. Hedefe yaklaşma çok azalıyor. Aynı ön yargılara sahip oluyorsun. Doğal olarak aynı fikirlere sahip oluyorsun. Altyapın benzerleşiyor. Yani ya kendin gibileri arıyorsun ya da kişi, bu daha önemli bence. Bu noktada kesin eminim böyle çok ilginç anılar var sende de bende de. Ya da kendine benzer tipler oluşturmaya başlıyorsun. Yani diyor ki çalışan, ben potansiyelim bu ama ben yine de böyle yapmayayım. İşte benzer olayım ki yükseleyim gibi, aslında kendi potansiyelinin çok daha farklı noktaya çekmeye çalışıyor ya da kendi potansiyelinin çok daha altında hamleler yapıyor çalışanlar. Yani aslında bu kötü bir şey. Monotipe prim vermek, monotipe havuç vermek kötü bir şey. Hani o tavşan havuç muhabbeti vardır ya deneylerde.
Evet.
Yani o havucu vermemek gerekiyor.
İşte zaten subjektifite de buradan başlıyor. Yani kişi mono bir beklenti içerisine girdiğinde, yani aynı tipte bir beklenti içerisine girdiğinde, bu sefer değerlendirici kriteri dediğimiz değerlendiricinin o performansı ortaya koyan süreci puanlaması ya da karşılaştırması tamamen belli bir yaklaşıma göre oluyor. Bu sefer ne oluyor? Biz iş hayatının dışında da sosyal hayatta da görüşüyorsak, aynı takımın içerisinde bana verdiğin performans ölçütleriyle ya da bana verdiğin performans puanıyla ya da bana verdiğin performans görüşüyle yan masadaki ortadan arkadaşa gösterdiğin performans ölçüsü aynı olmuyor. Bana daha sıcaksın ya.
Evet.
Bu sefer bana daha yakın, ya bu daha başarılı.
90 hani, değil de 95 vereyim ben bunu. Aynı işi
ya
yaptığımdan.
Ya da aynı kritere göre değerlendirmiyorsun. Yani bu sefer değerlendirici belli bir yanılgıya düşüyor. Bu sefer de hani o başarı dediğimiz şey kişiye göre ya da yöneticiye göre değişen bir model haline geliyor. Bu bizim en büyük risklerimizden bir tanesi iş hayatında başarı dediğimiz şeyin tanımlanması noktasında.
Aynen. O zaman ölçütlerimizi düzgün belirleyeceğiz.
Yani subjektif değil, aynen, objektif kriterlerimiz aynen olacak. Herkes aynen için geçerli, herkesi aynı şekilde değerlendirebileceğimiz çok objektif kriterlerimiz olması lazım. Bu sadece yönetici bazında değil, bütün işletme bazında pozisyon bazlı belirlenmeli.
Aynen. Pozisyon bazlı yetkinlik falan diyoruz ya, işte buradan zaten yola çıkarak evet, hazırlanıyor. Aynen. Ve bunun fizibilitesinin çok iyi yapılması gerekiyor. Yani bu işletmeye hangi kriterler uygun? Daha en baştan bunun belirlenmesi gerekiyor ki ona göre iş alımı yapılsın. Ona göre hamleler yapılsın. Ona göre ofis bile düzenleniyor. Yani sen hangi işi yapıyorsan aslında işinin daha verimli olması üstüne çalışıyorsun.
Evet,
daha
yani
başarılı olması üstüne
pozisyonun
çalışıyorsun.
Pozisyonun gerektirdiği her ne ise.
Aynen.
Bir kere şöyle de bir durum var Erdemciğim. İşletmelerde çalışanın bulunduğu pozisyonla ilgili yönetim tarafından beklentilerinin ne olduğunu iyi algılaması lazım. Bazen de bununla karşılaşıyoruz. Eğer çalışana bu deklare edilmediyse, doğru şekilde bilgilendirilmediyse, bu sefer çalışana diyorlar ki performansın düşük.
Hadi bakalım.
Çalışan diyor ki ne alakası var ya? Yüksek. Ben gece gündüz çalışıyorum, her şeyi yapıyorum, istediğiniz her şeyi yapmadım mı noktasında kendi içinde bir değerleme yapıyor. Bu sefer ne oluyor? Yönetimin beklentisiyle içeride çalışan takım arkadaşımızın beklentisi arasında bir
uçurum oluşuyor,
uçurum
boşluk oluşuyor.
Aynen öyle.
O boşluğa
hizalanmıyor
da
yani.
Aynen. O boşluğa da ne yazık ki aslında işimiz düşüyor.
Yani bazen
iş orada patır kütür dökülüyor yani.
Şunu yaşıyoruz olmuyor. Erdem. Yani diyor ki çalışan, ya bana bunu söyleseydiniz yapardım diyor. Yönetici diyor ki nasıl yani, biz baştan beri senden bunu bekliyorduk diyor. Haydi yandı gülüm keten elva.
Evet.
Bir sene geçiyor, iki sene geçiyor. Bazı işletmelerde 3-4 yıl geçtikten sonra bu fark ediliyor.
Ve artık kemikleşiyor aslında. O kişi de benden bunu isteseydiniz yapardım diyen kişi de aslında onu yapamaz hale gelebiliyor.
Biraz önce çok güzel bir şey söyledim. Farklılıkların zenginliğinden faydalanmak, hani monotip olmasın demek.
Aynen.
Bu
çok
sefer
önemli.
Ne oluyor biliyor musunuz? Gelen kişi de biraz stereo bir tip olsa da, yani farklı bir model olsa da dönüyor.
Aynen.
Kabul edilen ya da doğru olanın o olduğunu düşünüp oymuş gibi
çarkın içine dahil başlıyor. Oluyor.
İşte buna da aslında mesleki
deformasyon
ya da mesleki körlük.
Körlük. Aynen öyle. Şimdi
böcük ne?
Böcük
gene oradan gir. Böcük ne? Buradaki böcük şu. Bir kere değerlendirme kriterinin ya da başarı diye tanımlandığımız şeyin pozisyon bazlı, her işletmede farklı olmak üzere pozisyon bazlı belirlenmesi lazım. Burada da sorumluluk insan kaynakları ve yöneticilere düşüyor.
Aynen öyle.
Bunu belirlerken de senin de çok iyi bildiğin bazı kuramlar var elimizde. Bunlardan bir tanesi Maslow'un. İstersen evet. Sen bir Maslow'u biraz hatırlat dostlarımıza.
Ya Maslow çok önemli bir kişi. Bizim için hani bir psikologmuş gibi düşünülebilir ama 1908 aslında hani neredeyse bir 100 yıl önce de doğmuş bir insandan
bahsediyoruz.
Ya düşün
100 yıldır değişmemiş yani.
100 yıl önce...
insan yine insan değil mi dostum? Yani?
Aynen üstad. Teknoloji değişiyor ama insan yine aynı insan. Aynen. Kullanan aynı. Sadece biraz farklılığı var. Bu kişi çok ciddi şeyler yapıyor işte. Doktorasını bitiriyor falan 1930'larda. Hatta 34'tü sanırım. 1934'te doktorayı bitiriyor ama tam da Dünya Savaşı. Her şey birbirine giriyor. Çok ciddi bir problem. Nasıl olacak, nasıl bitecek derken bayağı bir ara veriyor süreçleri. Ama sonra çok önemli, hepimizin de belki bildiği, kulağının en azından aşina olduğu ihtiyaçlar sıra düzeni ya da ihtiyaçlar hiyerarşisi dediğimiz, yani bir insanın var olmasının şu basamaklardan ancak geçince gerçekten işte kendini gerçekleştirir insan dediği, son basamağına da bu kendini gerçekleştirmeyi koyduğu, son yıllarda bunlarda değişiklikler oldu, bazı öneriler oldu, Maslow'un hiyerarşisini geliştirme.
5'te 6'ya çıktı, 6'ydı 7'ye çıktı.
Var var, evet. Var bunlar var ama temeline baktığımız zaman böyle bir hiyerarşi koyması. Yani şunu yapmazsan bir üst basamağa çıkamazsın diyor. Aslında çok basit şeylerden ortaya başlıyor.
Yani insanın belli ihtiyaçlarını gidermesinden bahsediyor.
Aynen öyle.
Şu mesela, basamakları saysana bize diye.
Mesela abi birincisi fiziksel basamaklar. Bunlar çok önemli. Maslow hiyerarşisinin belki de en önemli basamağı bu. Bu fiziksel ihtiyaçlarda neler var abi? Fiziksel ihtiyaçların en başında bizim işte
karnını doyurmak değil mi abi ya? Karnını açlık dediğimiz şey, evet.
Aynen öyle. Açlık dediğimiz şey zaten en önemli şey. Yani karnını doyuracaksın, barınacaksın.
Evet.
Susuzluk yaşamayacaksın. Temel ihtiyaçların bunlar. Güvenlik ihtiyacı da barınmayla beraber ortaya çıkıyor.
Evet, değil mi? Önce karnını doyuruyor, sonra aynen. Korunmaya geçiyor.
Korunmaya geçiyor. Korunma çok önemli bir nokta. Korunma ihtiyacı. Belki dış faktörlerden işte bu ya ilk insana baktığın zaman bile aynı şeyi yapmıyor mu? Önce yemek yiyor, sonra bakıyor yağmur var, çamur var, şu var, bu var. Ya diyor ben burada hastalanıyorum
tehdit
diyor.
Var, değil mi?
Tehdit evet. Var yani canavar gibi kocaman dinozorlar var, evet. Var falan. Dinozorlarla tam aynı zamanda değil mi? Bayağı bir binlerce yıl var aramızda ama yani büyük canlılar var ve onları yiyebilir. Doğal olarak güvenlik ihtiyacı ortaya çıkıyor. Sonra üçüncü basamak dediğimiz sosyal ihtiyaçlar.
Burası, yani birileriyle beraber bir şeyleri yapma, yaşama bilinci olur.
Üstad aynen burası çok önemli. Yani o sosyal ihtiyaçlar var ya aslında belki de insanı insan yapan ihtiyaçlar orası.
Biraz da böyle işin içerisinde statünün karıştığı değil mi?
Sevginin, statünün, kabullenmenin, kabul etmenin, sosyal yaşamın,
bir topluma ait olmanın,
aidiyet
bir
mesela,
gruba, bir topluluğa.
Biz mesela şirketlerde en önemli şeylerden birine aidiyet. Bunun üstüne bir sürü
çalışma yapıyoruz. Evet,
yani bize mesela şirketler geliyor ne diyor? İşte bu kuruma aidiyet olsun. İşte
bağlılığı
çalışanlarımız bağlılığımızı arttırsın. Takım olalım. İşte burası sosyal ihtiyaçlar bölümü. Tabii ki şöyle bir şey var. Her basamağı çıktıkça o basamakların bize verdiği bazı beceriler var. Tabii ki o alt basamağın tamamen tamamlanması gerekiyor.
Maslow önemli bir ayrıntıdan evet. Bahsediyor. Çok güzel bir yere de şey yaptın, değindin. Bir basamağı bitirmeden diyor, bir sonraki basamağa geçmeniz çok mümkün değil diyor.
Evet.
Burada bitirmekten kastı her sabah kahvaltısında, öğle yemeğinde karnını doyurmaktan bahsetmiyor.
Bahsetmiyor üstad, o değil. Yani bahsettiği şey şu. Bunu yani fizyolojik ihtiyaçları ben artık düşünmeyeceğim. Örnek ya ben aç kalmam diyecek. Ya ben kesinlikle barınırım diyecek. Hani benim evim var. İşte depremde gördük insanlar o açlık ve barınma olmayınca bütün o sosyal hayat, işte değer verilme, saygınlık, şu bu hepsi kendine
iptal.
Hepsi iptal.
İlk derdi o karnını doyurmak.
Çünkü aynen öyle. Ben nerede yemek yiyeceğim? Ben nerede barınacağım? Nasıl yaşayacağım? Çünkü ilk iş yaşamak. Sonra işte o sosyal ihtiyaçları falan filandan sonra asıl Belki de ben 4-5'i burada çok önemli bulurum. 4. ve 5. basamağı. Değer verilme ve saygınlık. İşte orada statü devreye giriyor. Başarı dediğimiz kavram burada devreye giriyor. Başarının aslında tam bir başarı olabilmesi için bizim değer verilme, saygınlık basamağına çıkmamız lazım diyor Maslow.
Yani karnımızı doyurmak bizim için çok başarıymış gibi durmuyor, değil mi?
Değil.
Yani biraz daha statü,
Tabii
yani
tabii
daha
tabii.
üst basamaklarda yer almak bizim için çocukluktan itibaren bir başarı kriteri aynı.
Aynen öyle, itibar tanınma, bunların hepsi aslında bu saygınlık basamağında, değer verme basamağında ve o değer verilme anına çıkana kadar bizim aslında sevgiyi çok iyi oturtmamız lazım, aidiyeti çok iyi oturtmamız lazım, toplum tarafından kabul görmeyi oturtmamız lazım ki ben kabul göreyim ki itibar kazanayım. Ben kabul göreyim ki statüm yükselsin. Yoksa olmaz. Peki en son basamak ne? Umarım hepimiz bu basamağa çıkarız ve orada kalırız. Kendini gerçekleştirme basamağı. Bunun üstüne bir sürü kitap, bir sürü makale yazılmıştır. Hatta 2020'de var, 2019'da var. Daha yeni yeni makaleler bile var bununla ilgili. Arkadaşlar hemen bir Google'da arama yapıp bulabilirler. Gelişim, bir işi başarıya ulaşma, bir işi tamamlama, yaratıcılık gibi aslında 21. yüzyıl becerileri dediğimiz şey işte o 5. basamak, kendini gerçekleştirmek.
Aslında burada hani kendini gerçekleştirme olayı biraz daha şeye indirgemek istiyorum sevgili dostum. Daha nasıl diyeyim, basit anlamda, daha algılanması kolay noktada aslında hayattaki varlığının hiçbir şekilde tehlikede olmadığına ve bu haliyle tek ve mükemmel bir varlık olduğuna inanma noktasına gelmeye kadar gidiyor bu iş.
Aynen öyle. Zaten
Ama
kendini gerçekleştirme tam da bu dediğin
bu.
şey üstad.
Şimdi bak, buradaki böcük ne? Malum bizim program böcük ilacı ya. Dönüp dolaşıp oraya geliyor. Bak, bizdeki böcük ne dostum? Şimdi işletmelerde verdiğimiz eğitimlerde, yani bir kısım eğitimlerde diyeyim, içeriği uygunsa ben bu Maslow'un basamaklarını soruyorum. Diyorum ki arkadaşlar, siz kendinizi hangi basamakta görüyorsunuz? Genelde herkes kendini daha üst basamaklarda gördüğünü söylüyor. İşte saygınlık ihtiyacı, statü vesaire, kariyer noktasında belli bir yere geldim diyor. Hatta kariyer noktasında belli bir yere geldim diyen arkadaşlar, biliyorsun bu Maslow'la ilgili yeni düzenlemeler de var. Bilişsel
Bilgisayar.
basamak diye bir basamak açtılar. Bazen kendilerini orada görüyorlar. Hani artık araştırma merakı, ben daha çok şey merak ediyorum, teknolojiye uyumluyum vesaireye, şu bu. Tamam diyorum, hani statü belli bir kariyere geldiniz. Ama desem ki size yarın işten atılma riskiniz var. Bu olmasına rağmen doğru bildiğiniz bir şeyi bir toplantıda bütün yöneticilerinin önünde, hatta gelen müdürün önünde savunmaya, bas bas bağırmaya, konuşmaya devam eder misin?
Dur. Cevabı tahmin edeyim mi? Hocam o kadar uzatma ya.
O
Onlar olmaz falan.
kadar... Hocam abartmayalım ya.
Abartmayalım. O olmasın falan.
Çünkü hani biz de hani bir önceki hatırlarsan serimizde, ikinci programda bahsetmiştik. Korku, başarısızlık korkusu ya da işte aç kalma korkusu. Hani senin o depremde bahsettiğin konu var ya, korunma,
Evet.
barınma ihtiyacını giderememe, aç kalma korkusu. Bir anda öyle bir ön plana çıkıyor ki maalesef bazen İşletmelerde birçok dostumuz doğru bildiği şeyleri savunmaktan kendini alıkoyuyor. Tabii ki tenzih ettiğim dostlarım var. Herkes böyle yapmıyordur ama genel olarak %80 maalesef dönüp işini kaybetme korkusu olduğu için doğru bildiği şeyleri savunmaktan kendini alıkoyuyor. İşte bizdeki böcüklerden bir tanesi, özellikle iş hayatı için söylüyorum. Bakın, bu böcük sadece bunu söyleyemeyen dostum için değil. O çalışandan, o takım arkadaşının fikirlerinden, fikirlerinin zenginliğinden faydalanamayan işletme ve işletme yöneticileri için de geçerli sevgili
Aynen öyle.
dostlar. Yani
Aynen öyle.
bizim işletmelerde yapmaya çalıştığımız şey bu. İşte burada danışmanlığın, burada eğitimin ön plana çıktığı nokta burası. İnsanlara bunu fark ettirmeye ihtiyacımız var. Özellikle yönetim kademesinde. Dolayısıyla biz hala birinci basamağı çok atlatabilmiş durumda değiliz. Bizim
Aynen öyle.
böcüğümüz, biz hala birinci basamaktayız.
Şöyle bir şey daha eklemek istiyorum. Herzberg diye biri var. Herzberg. Bu kişi bu faktörleri ikiye ayırıyor. Diyor ki motive edici faktörler, bir de hijyen faktörleri.
Evet, hijyen çok önemli. Hijyen ne demek? Olmazsa olmaz.
Olmazsa olmaz. Hijyeni şöyle tanımlıyor. Yok yani motive etme özelliğine sahip değil diyor. Yani seni diyor iş yerinde falan motive etmez diyor.
Gaza getirmez
Ha,
yani.
ama diyor
Ama
yokluğunda diyor motive olmamasına sebeptir diyor. Yani
öyle.
bunlar neler? Aslında iş yerinde sayacağımız iş sağlığı, İş güvenliği, maaş garantisi gibi aslında bizim temel ihtiyaç dediğimiz bu Maslow'un bazı basamaklar burada değişiyor. İki basamağı ayırdığı için tabii ki çok daha fazla şey kapsıyor hijyen faktörleri dediği şey. Bu noktada aslında bizim biraz önce bahsettiğimiz şey. Yani bir iş yeri kişinin hijyenini sağlamalı. Yani iş sağlığını, iş güvenliğini, maaşını ve benzeri sağlamalı. Ondan sonra onun potansiyeli yani başarısı ortaya çıkıyor. İş yerinde çalışanın başarısı ortaya çıkınca motive faktörler ortaya çıkıyor ve doğal olarak aslında iş yeri ve kişi başarıya ulaşıyor.
Yani aslında demek istediği şu Herzberg'in, diyor ki bu koşulları sağlamazsan sen istediğin kadar motive edici faktörleri işletmede tutsan da örgütsel bağlılığı ya da işletmeye olan bağlılığı sağlayamazsın.
Sağlayamazsın.
Bunlar hijyen etmenler. Yani aynen, ortamı temiz ve sağlıklı kılan şey bu. Bunlar aynen olması öyle zorunda. Aynen. Ama onun öyle dışında bunları sağladın. Kişinin performansının artmasını istiyorsun. O zaman bu motive edici etkenleri de ortaya koyman lazım. Dolayısıyla bunu iyi ayırt etmesi lazım dostlarımızın işletmelerde. Dolayısıyla bizim böcüğümüzde ya biz şu kafamızda bir kere bu birinci basamağı atlatmamız lazım. Bunun için de sevgili dostum, peki şifamız ne? Malum ismimiz böcük ilacı olduğu için söylüyorum. Şifamız da şu, bir kere performans kriterleri ne olursa olsun, işletmede hali hazırda uygulanan bir performans sistemi olsa da olmasa da, subjektif olsa da her haliyle, bizim aslında yapmamız gereken şey şu, bir kere içimizde öğrenme merakı, araştırma arzusu gibi bir takım yetkinlikleri başkaları bize söylemese de bizim geliştirmemiz lazım.
Aynen öyle.
Yani bir önceki programda konuştuğumuz gibi yazılımı
güncelleyeceğiz.
Güncelleme ihtiyacımız var.
Şöyle bir şeyle aslında toparlamak istiyorum. Belki onu da konuşuruz. 21. yüzyıl becerilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Eğer o fiziksel ihtiyaç olsa da olmasa da. Maslow'dan çok konuştuk. Maslow'un kitabında yazan bir bölüm, bir cümleden bahsetmek istiyorum. Aslında Maslow bize bunu yıllarca önce söylemiş. Potansiyelini sonuna kadar kullan. Kitaptan birebir çeviri bu. Potansiyelini sonuna kadar kullan. Olabildiğin ne var ise onu ol.
Hani bir şey var ya, güzel bir şiir gibi bir söylem vardır. Hani olabileceğin en iyisi ol diyor aslında.
Aynen,
hani
aynen.
Patika olacaksan patika ol ama patikanın en iyisi ol. Asfalt olacaksan asfalt ol ama asfaltın en iyisi ol. Yani patika olup da asfalt olmaya doğru gitmek noktasında değil. Yani olabileceğin en iyisi olmaya çalış. Güncelleme dediğim aslında biraz kendini araştırma merakıyla öğrenmeye açıklık dediğimiz çok önemli bir yetkinlik var. Bu kavram bizim için çok önemli. Hele hele bir işletmede çalışan bir takım arkadaşı için. Birileri size bir şey söylemeden, birileri sizden beklentisini ifade etmeden bile kendini geliştirme isteğinin, kendini geliştirme arzusunun insanın içerisinde olması lazım. Bu böcüğün ilacı kendini geliştirme arzusu, öğrenme merakı, öğrenmeye açıklık diyebilirim.
Ben şöyle demek istiyorum. Bu böcüğün ilacı aslında aynada var. Evet. Tam karşına bak.
Bak
ve ona de ki bugün düne göre artı bir şey yapacağım.
Aynen öyle. Dolayısıyla şikayet etmekten öte hangi işletmede çalışırsanız çalışın. Bakın değişmeyecek Erdem. Sen de ben de biliyoruz. Birçok işletmeye gidiyoruz. A da aynı, B de aynı, C de aynı, D de aynı. Hatta çok kurumsal olan işletmelerde bile zaman zaman bu tip sorunlar
yaşanıyor. Ne yazık ki yaşıyoruz. Ama önemli olan bireyin kendini geliştirmesi. Birey kendini geliştirirse, zaten işletme ona uygun değilse, birey başka bir işletmede kendine yer bulur.
Aynen öyle. O zaman korkmayacaksın abi işini kaybetmekten. Çünkü diyeceksin ki ben bu yetkinlikle burada veya başka bir yerde karnımı doyurmaya devam ederim. İşte o zaman güven, saygınlık, bilişsel basamaklar tıkır evet, tıkır yükselmeye başladığın
şey. Peki. Basamakları hızlı hızlı ve sindire sindire çıkmanız dileğiyle diyorum.
Aynen,
bugünkü
öyle.
Podcast'i bitirelim. Bizi takipte kalın. Podcast'te ve YouTube'da sizlerle beraber olacağız. Böcük ilacı. Aşağı yorumları bırakmayı...
Evet, ne olur yorumlarınızı esirgemeyin çünkü biz bunlarla besleniyoruz.
Aynen öyle. Sorular, yorumlar bizim için çok değerli. Sizlerle beraber yeni konulara, iş hayatında, normal hayatımızdaki yeni konulara tekrar parmak basmaya devam edeceğiz. Ben Erdem Erem, çok teşekkür ediyorum bugün için.
Ben de Mustafa Bayındır. Basamakları hızla çıktığınız, her bir ihtiyacınızı tam anlamıyla giderdiğiniz günleriniz olması dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.